Ayrım 6.
İşte tıpkı böyle tasarladığım gibi ortaya çıkınız. Yazdıkça coşuyorum. Coştukça yazarsam sizi kendime daha çok güldürürüm. Belki de kızdırırım. Bundan korkuyorum ama duramayacağım ki. Hayalinizin bir sinir akımı kesilen beynimdeki dalgalanışlarını adeta hissediyorum. Uzun mesafelerden görmenin kabil olduğunu gösteren bir alet gibi gözlerim bu duygu harikasıyla sizi uzaklardan görmeye çabalıyor. Varlığınızın belgesi olan o elimdeki mektubunuzla sizi yokluk aleminde bulmaya çalışıyorum. Kendinizi keşfetmek hakkında araştırmaya girişmemekliğimi mektubunuzda emretmişsiniz. Sonra ha deh deh deh buyurmuşsunuz. Ben bu dehdehlerden pek korkarım. Çünkü kulaklarım insan diline alışmaya çabaladığı sırada annemden işittiğim ilk tehdit sözleri işte gene bu dehdehler olmuştu. Ama insan mayası da yasaklanan şeye karşı çekinmekten ziyade eğilme istidadı vardır. Madde bakımından değilse de manen olsun kimliğinizi keşfetmek merakından kendimi alamıyorum ki. Bir şey yapmak günah olabilir ama düşünmek öyle değil. Zihni çalışmaktan kim alıkoyabilir? Hele bu kabahatinden dolayı kim kınayabilir? Oradan dışarı çıkmayan tasarlamalar ne şekil ve özde olursa olsun bunu kanun bile karışmıyor. Mektubunuzda kim olduğunuzu keşfetmek için ipucu olarak kullanabileceğim yalnız şu cümleler var. Bir gün yeldirmemi giyip abimin bisikletiyle bizim evin ahır kapısından fırlayarak Samatya'ya doğru demir yolunu bir tutturursam iş olur biter. Sizi bulmak için bana araştırma başlangıcı olabilecek cümle işte bundan ibaret. Bu satırlar evinizin ahır kapısından çıkılınca demir yoluna inildiğini, ağabeyinizin bulunduğunu, onun da bir bisikleti olduğunu anlatıyor. Ama bu demir yolu ta Gülhane'den Yedikule'ye doğru uzanıyor. İstanbul'un Marmara'ya bakan bu kısmında ahır kapılarından demir yoluna inilir binlerce ev var. Bunların içinde sizinki hangisi? Bunu bulmak ne güç bir bilmece. Sonra bisikletine bakarak ağabeyinizi keşfetmek. Bu da hemen orduda sarı çizmeli Mehmet Ağa belirsizliğinde bir şey. Kimliğinizi gizlemeye uğraşır gibi görünüp de kendinizi belli etmek için mektubunuza şu kadarcık bir cümle sıkıştırmış olmanız üzüntüden beni öldürmek muzipliğinden başka neye yorulabilir? Madem ki bu tarafı eşelemekten beni alıkoyuyorsunuz, işte bendeniz de bu noktada susuyorum. Emrinizi yerine getirmeye söz veriyorum. Halley kuyruklu yıldızına dair merakınızı söylüyor ve bu konuda bilgi istiyorsunuz. Bu meselede benim bildiklerim de herkesinkinden pek fazla değil. Bu konudaki genel bilgi kitaplarda, gazetelerde görülenlerden, ağızdan ağza yayılan söylentilerden ibaret. Mütehassısların bilgisinin pek de kesin olmadığını söylersem gülmeyin. Matematikçiler Halley'in güneşe yaklaşıncaya kadar yörüngesi üzerinde her an artan hareketini ve yer yuvarlağına en ziyade yaklaştığı zaman aralıklarındaki uzaklığın neden ibaret olacağını hesaplamaya uğraşa dursunlar. Beri yanda bir takım bilginler ışık tahlili yaparak kuyruğun yapısını anlamaya uğraşıyorlar. Bu ışık tahlili için bakın gene mütehassıs bilginlerden biri ne diyor? Bir gaz memesinden çıkarak önce bir şeffaf prizmadan geçirilmiş bir ışığı bir negatif fotoğraf camı üzerine yansıtırsak klişe üzerine bir takım çizgiler meydana gelir. Bu çizgilerin durumuna göre memede yanan gazın katı veya uçucu kısımları anlaşılır. Onun için hava gazı başlıca karbonla hidrojenden yapılmıştır. Şimdi bu tahlil bize ne öğretmiş oldu? Sadece karbonla hidrojenin varlığını bildirdi. Bu iki cismin birbirlerine karşı ne durumda bulunduklarını göstermedi. Astronomlardan birinin klişesi üzerinde kuyruklu yıldızların bu iki maddeyi gösterdiğini haber vermesi üzerine şimdi tahlil edilen şeyin yapma hava gazından ibaret olduğu sonucuna varırsak tuhaf olmaz mı? İşte size güzel bir roman konusu. Gazhane müdürlerine müjde. Bu kuyruğun yer yuvarlağına dokunması sırasında hiç olmazsa 8-10 aylık harcamayı karşılayacak kadarını gazometreye çekip doldurarak herkesin korktuğu bu olaydan büyük bir faydalanma payı çıkarabilirler. Kuyruklu yıldızlara dair yapılan ışık tahlillerinde pek müthiş bir öldürücü zehir olan siyanürün varlığına delil olan çizgilerin göründüğü söyleniyor. Ama bu kuyrukluların siyanür maddelerini kompoze bir halde ihtiva ettikleri kaleme alınmıyor. Bu gibi ciddi ve özel hallerde bilginin sınırı, İzni dışına çıkılan sözlerin hükmü olamaz. Gerçeği hayallerden ayırmalıdır. Kuyruklu yıldızlardan bazılarının çekirdeklerinin milyarlarca ton ağırlıkta katı ve yoğun maddelerden meydana geldiği ihtimali kabul edilsin ama kuyrukluların güneşin ışınları tesiriyle üflenen, geri itilen pek hafif gazlardan meydana geldiğini fizik bize gösteriyor. Bu hafiflik öyle ileri bir derecede ki yoğunluğu bu kadar aşağı olan bir cisme gaz denilebilmesi bile düşünülecek bir şeydir. Bu hafifliğin derecesini anlayabilmek için bizim hava boşaltıcı aletlerimizin boşluğu bile bu gerçeğe uygun bir fikir veremez. Kuyrukların bu hafifliği tasarlanamayacak bir derecededir. Hatta o derece ki yer yuvarlağını kuşatan atmosferin buna nispetle yoğunlukça bir kurşun veya platin çevre yapacağını söylersem abartmamış olurum. Bu kadar hafif bir cisme dokunmakla yer yuvarlağı için olmadık tehlikeler kuruntusuna kapılmak pek yersizdir. İşte bilginlerin bir takımı da bu yolda fikirler ileri sürüyorlar. Haklı haksız Mayıs'ın 5'i geçip de 6. Perşembe sabahı gelince belli olacak. Ama korkmayınız efendim. İnsanlardan korkanları daha çok korkutmak şakacılığına düşkünlük ziyadedir. Kim bilir daha ne lakırdılar çıkaracaklar. Bu kötülük isteyenlere karşı kullanılacak en tesirli silah dayanıklı olmak ve ilgilenmemektir. Olacak felaket bu dedikoduları ıska geçecek değil ya, kendilerinin dışında kalamadıkları bir tehlikede herkesi korkutmaya çalışmak bir çeşit aptallık değil midir? Geçenlerde bizim evde hanımlara bir konferans vermiştim, yarım kaldı. Onu 3 gün sonra tamamlayacağım. Tenezzül buyurur da şereflendirirseniz mutluluğumun sonu olmaz. Şu mektupta kullandığım dil serbestliğinden üzüldüğünüz ve alındığınızsa affınızı dilerim. Söz samimiliği azarlamaya değer görülmez inancındayım. Sözlerinizden o kadar büyülendim ki cevabımda duygularımı gizlemeye, ihtiyatlı olmaya gücüm yetmedi. Zihnimden, gönlümden kopan taşkınlıkları olduğu gibi kağıda geçirdim. İşte şimdi gene zihnimde, gönlümde, dilimde, kalemimin ucunda taşmaya hazır bir cümle var. Yazmadan duramayacağım, yapılmaya hazır olan rasathanenizde gökyüzünü gözetlemek üzere beraber bulunmak mutluluğunu dilemek deliliğinin ruhuma verdiği çarpıntıları, heyecanları, zevki söylemek isteği. İrfan Galip. İrfan bu mektubu temize çektikten sonra birkaç defa okudu. Kimliği, terbiyesi ve niyeti bilinmeyen bir kıza ilk hamlede bu kadar tutkun göründüğüne sıkılarak mektubu değiştirmek pek ağırbaşlı ve ilgisiz bir üslupla bir başkasını yazmak istedi. Ama bu yazdığı şeyler ne yalandı ne de dalkavukçaydı. Gerçekten gönlünde kopan fırtınayı göstermişti. Bu fırtına mektup yazdığı kıza zamansız birdenbire patlamış, garip, çok garip görünecekti. Ama ne olursa olsun yalan değildi. Yalan olmayan şey gerçek değil midir? İnsan toplumları içinde açıklanması zararlı olan gerçekler çoktur. Daha insan aklı her gerçeği sindirecek mükemmel terbiye derecesine ulaşmamıştır. Ama gerçeği görenler isterse kendi zararlarına olsun, onu yaymaktan çekinmeyerek kendi cinslerinden olan insanların gelişmesine çalışmaktan geri durmamalıdır. Açıklanması güç olan gerçeklerin gizlenmesi daha güçtür. Evet evet, İrfan söyleyecekti. Ya içindeki derde merhem olacak bir kalbe rastlayacaktı ya bütün bütüne bedbaht olacaktı. Bir gün sonra o kadın yine büroya geldi. İrfan Bey mektubu verdi. Ertesi günü büyük bir çarpıntı içinde cevap bekledi ama hiçbir şey çıkmadı. Vakit geçtikçe kendisinin kızın gözündeki acayip durumu ve horlaması artıyor gibi geliyordu. Konferans günü geldi çattı. Bunun kadınlar arasında pek gürültülü olması için hazırlıklarda bulundu. Konferans verilen yerin üstündeki sofanın ortasına büyük bir masa ve bunun üzerine düştüğü zaman çok gürültü çıkaracak bir takım eşyalar koydurdu. Dadısının kızı Rasiha'yı özel talimatla üst katta nöbetçi dikti. Aşağıdan elektrik düğmesine dokunur dokunmaz Rasiha bu masayı üstündekilerle birlikte büyük bir patırtıyla devirecekti. Konferans yerinin bahçeye olan pencerelerini açtırdı. Bu pencereden içeriye belirsiz bir şekilde elektrik telleri koyarak bu tellere kestane arayıcı kabilinden bir takım patırtıcı fişekler bağladı. Özel işaret verilir verilmez bunları tutuşturmasını genç uşağı Rüstem'e bıraktı. Pasta, kurabiye, gevrek, şeker, limonatadan ibaret bir de büfe hazırladıktan sonra dinleyici bayanları kabul etti. Gene o koca sofa doldu. Tuvaletine de her zamandan ziyade özen göstererek kendine mahsus yere geçti. Mektup gönderen kızın varlığına işaret olacak bir alamete rastlamak için etrafa bir müddet göz gezdirdi. Ama hiçbir şey keşfedemedi. Konferansa başladı. Geçenki konferansımızda müthiş binanın yeryüzüne düşmesine 9 saat kala Bekir'i iskeleye bir sandal alması için göndermiştim. Söz de oralarda kesildiydi. Odadan Bekir çıktı, annem girdi. Biraz sonra yengemle dadım geldiler. Hepsinin de benzi kaçıktı. Ama birbirlerini korkutmamak için çarpıntılarını gizlemeye uğraşıyorlardı. Hiç konuşmadan pencereden dışarıya bakıyordum. Kuyruklu yıldız o kadar uzamış, o kadar büyümüş, gökleri öylesine kaplamıştı ki kabil değildi. Hepimizin rengi daha ziyade uçtu. Çarpıntımız arttı. Geriye atlatılması imkansız bir felaketin geçiş anını bekleyenlerde görülecek ümitsiz boyun eğişli annem sordu. Felaket zamanına ne kadar var? Saatime baktıktan sonra 18 saat kadar var dedim. Yarın gece sabaha karşı. Hep birden sustuk. Sonunda annem cebinden mendilini çıkardı. Gözlerinden hüzünle akan yaşları silerek. Kaç akşamdır bir sıraya rüyamda babanı görüyorum. Hep ölülerle uğraşıyorum. İşte çok sürmeyecek. 18 saat sonra kavuşacağız. Onlarla beraber olacağız. O kadar acelesi yoktu ama işte alnımızın yazısı böyleymiş. Birer birer değil de meğer hep birden kavuşacakmışız. Dadım, ben de anama babama kavuşacak mıyım? Annem, öyle ya, kavuşacaksın. Dadım, ah hanımefendi, o kalabalıkta ben onları nasıl bulacağım? Hem tanıyamam ki, suratlarının ne türlü olduğunu çoktan unuttum gitti. Annem, aş Şemsinur ne kadar alıksın, çocuk gibi lakırdı söylersin. Yengem, bakınız gene bizim bey meydanda yok. Yıldız çarpsın, dünya batsın, ne olursa olsun o gene Beyoğlu'ndaki eğlencesinden geri kalmaz. Başını biraz pencereye çevirerek yavaşça, kocamı zapt eden tek o kaltak karı gebersin de dünyanın battığına da kendi öldüğüme de üzülmem. Bu söze elimde olmadan gülerek, yengem rakibinden öç almak için dünyada yaşayan bütün insanların canını feda etmekte cömert davranıyor dedim. O aralık dışarıda bir gürültü oldu. Sofaya, pencereye koşuştuk. Bekir öküz arabasıyla koskoca bir sandal getirmişti. Bunu kızlarla birlikte yere indiriyorlardı. Bekir bizi görünce ümitsizce çırpınarak eliyle doğu tarafını gösterdi. Bir de baktık ki ne görelim. Bir anda korkudan hepimizin gözleri büyüdü. Ufuk üzerinde alevlerle dumanlardan meydana gelme, korkunç bir kavis ortaya çıkmıştı. Kara dumanlar arasında alevler birer kızgın yılan gibi birbirine sarıla sarıla göklere atılıyordu. Sordum, bu ne Bekir? Ne olacak efendim, demin okumuş olduğunuz yangın Karadeniz'e yayılmış. İskeleye biraz daha inmemiş olsaydım satılık sandal bulamayacaktım. Frengin biri kıyıda kayık sandal ne bulursa çürük çarık demeyip yüksek fiyatla satın alıyor. Bir iki saat sonra herkesin aklı başına geldiği zaman bunları daha pahalı olarak galiba ahaliye satacak. Adeta piyasadan mal toplar gibi ne bulursa alıyor. Şirketin idareyi mahsusa denilen o deniz yolları idaresinin en eski vapurları bile satılmış. Bekir'in açık gözlülüğü sayesinde elimize bir sandal geçirmiş olduğumuza şükredip dururken gene sokakta bir gürültüdür koptu. İlave ilave şimdiki çıkan ilave sesleri her tarafı çınlatıyordu. Bekir hemen koştu, bir tane alıp getirdi. Hemen okumaya başladım. Sabahın ilavesi. Avrupa ajanslarından gelen son telgraflar. Halley'in kuyruğuna girmemize pek az bir zaman kaldı ama bu olayın gerçekleşmesinden önce yeryüzünün hemen üçte biri alanına yakın kısmında hayat toptan sönecektir. Doğuda olan bir patlama birkaç saat sonra batıda başlayacak bir taşma ile kavuşarak birbirini kucaklayacak. Suyun ateşi söndüreceği tahmin ediliyor. Ama Atlas Okyanusu'nun o korkunç saldırısına uğrayan kıtalardan hayır kalmayacaktır. Bu felakete uğrayacak olan memleketlerin ahalisi suya mı atılacaktır, ateşe mi saldıracaklar? Hangi tarafa koşacaklar, yoksa bulundukları noktalardan ayrılmayarak bu iki felaketin kavuşma anında boğulmakla kebap olmak gibi iki zıt ölümün ortak pençesinde mi hayattan geçecekler? Bilginlerin tahminlerine göre su ile ateş Viyana hizalarında birbirlerini bulacaklar. Bu tehlikeli iki unsurun kavuşmaları anında kavuşma çizgisinin batısında bulunan ülkeler suya, doğusunda kalanlar ise ateşe yem olup bitmiş bulunacaklardır. Ölüm nasibi su ile ateşten hangisi olacağı kestirilemeyen memleketler Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Avusturya'nın bir kısmıdır. Dinleyiciler için de okuldan çıkma bir hanım telaşla. Beyefendi, İstanbul ne olacak? İrfan Bey hüzünlü bir gülümsemeyle. İstanbul kavuşma çizgisinin epey doğusunda kalıyor. Demek kavrulacağız, yazık ki öyle. Genç hanımın biri etrafa duyuracak şekilde ateşte yanmaktansa suyu tercih ederim. Emet Hanım haykırmaya başlayarak, ne hatlar edip duruyorsunuz? Kim kavrulacak? Üstümüze yorduğunuz şeylere bakınız. O kötü lakırdıları ağzınızdan yel götürsün. Okullu genç hanım, telaş etmeyin Emet Hanımcığım, beyefendinin bu anlattığı hep rüya. Emet Hanım yüzünü asıp birkaç defa geğirerek, nasıl rüya? Hiç böyle anhasıyla minhasıyla rüya mı olur? Bizi korkutmamak için rüya diyor. Hep bunlar takvimlerin zayiçelerinde okunmuş şeyler. Keşke gelip de dinlemeyeydim. İçim fena oldu. Mangaldan çıkarıp da cazdak suya attığımız alevli marsık gibi mi olacağız? İrfan Bey devamla. Avrupa ajanslarından arası kesilmeden gelen telgraflar, İstanbul gazetelerinin çıkardıkları ilaveler, felaket anının yaklaştığı şehrin her tarafına yayıldı. Sokaklardan gelen yas iniltileri işitilmesi yürekler götürmez bir dereceyi buldu. Artık birbirimize avutucu sözler söylemenin tesirsiz olduğunu anladık. Ne yapacağımızı bilmez bir şaşkınlıkla odadan sofaya, sofadan pencereye, oradan bahçeye koşuyorduk. Biz bu ümitsizce telaş içindeyken birdenbire hava kararmaya başladı. Korkumuz arttı. Sabah daha Alaturka 9 yoktu. Bu vakitsiz karanlığa ne mana vereceğimizi bilemiyorduk. Bu karanlık etrafı batı tarafından yayılarak ortalığı kaplıyordu. Gene sokaklar ilavecilerin sesleriyle doldu. Bir tane aldık, şunları okuduk. Hesaplar yapanlar Karadeniz yangınıyla müthiş binanın düşmesinden çıkacak su taşmasının birleştiği nokta olarak kestirdikleri yerlerde yanılmışlardır. Daha sonra yapılan en ince hesaplara göre yangının varışından çok zaman önce İstanbul'un deniz saldırısına uğrayacağı kesin olarak anlaşılmıştır. Sular saldırınca yangının tamamıyla söneceği tahmin ediliyor. Bu haber üzerine hepimize bir sevinç uyandı. Çünkü ateşten sudan ziyade korkuyorduk. Ama bu sevincimiz çok uzun sürmedi. Bir ikinci ilave karanlığın sebebini şöyle açıkladı. Her an derecesi artan bu karanlığın meydana çıkmasına sebep gittikçe yaklaşan müthiş bilanın güneşle dünya arasında tamamıyla girmesi yüzünden ışıklanmamıza engel olmasından ileri gelmektedir. Göklerimizi kaplayan karanlık bir daire her dakika genişleyerek çepeçevre gördüğümüz ufka doğru uzanıyor. Unsurları ve duyguları birleştirmekte yüzyıllardan beri uyuşamayarak bu zıtlıklar yüzünden kendi zararımıza yabancılara çeşitli fırsatlar, faydalar sağlamak ahmaklığından ayrılamayan memleket kardeşleri, aynı vatan evlatları bu büyük varmış yokmuş dakikasının yüceliğinde birbirimize samimilikle sarılarak Tanrı huzuruna barışık gidelim. Yer yuvarlağı üzerinde iklim çeşitliliği, toprak bereketi, hava ve suyun güzelliğiyle, müstesna güzellikleriyle bir tanecik olarak bilinen vatanımız kucak kucak zenginlik, saadet vermek için bize her an bağrını açmışken biz onun bu sürekli ve büyük şefkatine layık evlat olmak değerini gösteremedik. Her zaman bilgisizlik ve softalıkla, en çirkin düşmanlıklarla birbirimizi yedik, boğuştuk. Vatanımız bizi insan bahtiyarlığının en başarılı ve yüksek noktasına ulaştırmak için bütün tabiat kaynaklarını, teşvik kaynaklarını daima gözlerimizin önünde bulundurduğu halde biz onun bu vaat dolu nimetlerini hak etmeyerek adeta nankörlük ederek karşıladık. Aynı meşru rahatın ve bolluğun, aynı insanca maksatların, istisnasız dostluğun yüzyıllardan beri bencilliğin insanlar arasına koyduğu bilgisizce, haince farkları yok edecek adaletli eşitliğin hep birden yardımcısı olmak faziletini gösteremedik. Anlayamadık. İnsanlık kardeşlik sevgisinin samimi tadını tadamadık. Bugüne kadar düşmanca ve dirliksiz yaşadıksa şimdi gerçek kardeşliğin tadıyla zevk alarak ölelim. Hep kusurlarımızı itiraf ederek birbirimizden af dileyelim. Son yaşama anımızda olsun bu insanca zevki bize verdiği için Tanrı'ya teşekkürlerimizi sunalım. Önceki dileklerde ayrılık, duygu zıtlıklarımız, karşılıklı kötülük isteyişimizin suçuyla memleketimizi yabancı ayakları altında görmektense Tanrı'nın ateş ve su cezasıyla mülkümüzle beraber böyle yok olmayı büyük bir nimet saymalı ve bunu da Tanrı'nın bir lütfu telakki etmeliyiz. Haydi kucaklaşalım, öpüşelim. Çünkü bir saatten ziyade ömrümüz yoktur. Evin içinde samimi bir kucaklaşma, bir ateşli sarmaş dolaştır başladı. Herkes birbiri aleyhinde gizliden gizliye reva gördüğü kötü sözleri, yalancılığı, kötü muameleyi, fena niyetleri birbirine açıklayarak af diliyordu. İşittiğim sözlerden tüylerim ürperdi. Annem hizmetçimiz Peruz Dudu'ya sarılmıştı. Dadım öteki hizmetçimiz Anesto ile kucak kucağıydılar. O ana kadar birbirlerine dokunaksız, sitemsiz muamele etmeyen bu iki Ermeni ve Rum hizmetçinin de ağlayarak sevgiyle birbirlerini kucakladıklarına şaşkınlıkla şahit oldum. Sokak kapısı çalındı. Esnaf birer birer helalleşmeye geliyordu. Pencereden baktım. Bulgar sütçü Yuvan'la Bekir'i birbirine sarılmış buldum. Yuvan ağlayarak, "Sevgili Türk kardeşim, 5 senedir sürüp giden alışverişlerimizde size su katmadan süt verdiğimi hiç bilmiyorum. Evde hastanız bulunup da okkasına 40 para fazla vererek halis süt istediğiniz zaman bile bu alışkanlığımdan vazgeçemez, hep su katardım. Yoğurtlarım da hep nişastalı, ilaçlı, hileliydi. Beni affediniz," diyordu. Bekir de ağlayarak, "Ben hep silik paraları seçip sana getirirdim. Beyefendi her ay intizamla senin hesabını gördüğü halde ben ödemeyi geri bırakarak aylarla sana paranı vermeyip eziyet eder, her zaman 5-10 kuruşunu iç edebilmek için türlü hileler düşünürdüm. Sonra kasap bakkal geldiler. Kıvırcık adına ne kadar keçi eti yediğimizi, halis niyetine ne kadar karışık boyalı yağlara para verdiğimizi, tartıda ve her şeyde daima yarı yarıya aldatıldığımızı öğrendim. Bu genel kardeşliğin kurtuluşundan sonra yaşamak kabil olsa esnaf için hilesiz ticaretin pek güç olacağı anlaşılıyordu. Herkesin birbirine karşı itiraflarında ne çirkin bencillikler ne kötü maksatlar meydana çıkıyordu. Çeşitli soylar arasında değil, aynı millet içinde, hatta aynı aile efradında bile ne derece değişik emeller, ne kadar küçük menfaat hesapları hüküm sürdüğü ortaya çıktı. Meğerse insanoğlu hileden ibaretmiş. Dost denebilecek iki kişi bulmak hemen hemen imkansız görünüyor. Bu kelime manasız bir söz gibi kalıyordu. Bu kadar düşman kimselerin nasıl olup da birbirini mahvetmeyerek yüzyıllardan beri bir arada yaşayabilmiş olduklarına şaştım. Bu korkunç itiraflardan sonra herkeste bir vicdan rahatlığı hasıl oldu. İnsanlığın kurtuluş ve saadetinin sırf dostluk ve eşitlikte olduğu anlaşıldı. İnsanlar neden şimdiye kadar bu büyük gerçeği anlamayarak varlıklarını garanti etmeyi birbirlerine karşı düşmanlıkta, savaşta, kan dökmekte görmek gibi yanlış bir yola gitmişler? Medeniyetin ilerleme ve mükemmelleşme fikrinin gayesi birbirini öldürmeye uğraşmak mıdır? Yoksa umumi kardeşlik ve dostluk fikrinin yerleşmesine çare aramak mıdır? Neden insan öldürmek tekniğinde en usta olan, savaş aletleri en mükemmel bulunan milletler en ileri, en medeni sayılıyorlar? Şimdiki milletlerin hiçbirisi meğerse medeni diye adlandırılmaya layık değilmiş. Düşünülse kan içicilik bakımından bugünkü insanların mağaralarda, taş kovuklarında, inlerde yerleşip de üzerlerine saldırdıkları avlarını tırnaklarıyla, dişleriyle paralayarak yiyen vahşi yabani atalarından çok da farkları yok. Aman yarabbi, bu umumi dostluk, kardeşlik ve eşitlikteki tadı sen bize şimdiye kadar niçin tattıramadın? Gerçek zevk ve saadetin ne olduğunu biz şimdi öğrendik. Ama bundan tat alacak kadar vaktimiz yok. Bunu evvelden tatsaydık, senin yarattıklarını öldürmek için icat ettiğimiz toplara, tüfeklere karşılık kim bilir ne faydalı şeyler bulup yaratmakla uğraşırdık. Karanlık artıyordu. Müthiş bir ilanın korkunç düşmesine ne kadar vakit kaldığını anlamak için saate baktım. Aman yarabbi, üç çeyrek fazla değil. Hadi bakalım sandala yerleşelim. Hesapları yapanlar hesaplarında gene 5-10 dakika yanılmış olabilirler dedim. Annem, yengem, dadım çarşaflandılar. Hemen meydana birçok bohça çıkardılar. Bu kadar eşyayı sandal almaz. Yolunda ettiğim itirazlara karşı sağ kalırsak hepsi lazım, sonra üşürüz diyorlardı. Kardeşimin çocukları, hizmetçiler hep bindik. Kedimiz Aslan'la köpeğimiz Jolly'yi bırakmaya razı olmadılar. Onları da aldık. Yengem birdenbire haykırdı. Zavallı kanaryam, zavallı kanaryam. Bize o kadar tatlı şarkılar söyleyen bu sarı, bu mini mini yaratığı nasıl bırakacağız? Anesto hemen sandaldan atladı. Oh aman, ben kanaryayı bırakamayacağım. Bu sabah ne güzel söylüyordu dedi. Fırladı gitti, kafesi getirdi. Onu da bir tarafa yerleştirdik. Ama umumi kardeşlik ilan edildiğinden haberi olmayan bizim aslan hain kedi kanaryaya pek kötü bir gözle bakıyordu. Eğlenceye gidiyor gibi sepetlerle yiyecek aldık. Annem telaşla sordu. Kahve, ispirto takımını aldınız mı? Nereye gidersek gidelim kahvesiz duramam, başım tutar. Durup durup kadınların akıllarına lüzumlu saydıkları eşyadan biri geliyordu. Sandal o kadar doldu ki kıpırdayacak yer kalmadı. Sular bastığı vakit batmayacağımız adeta şüpheliydi. Birdenbire dehşetli bir fırtına koptu. Toz dumana karıştı. Bekir'le ben küreklere oturduk. Batıdan karanlık bastırdıkça doğu yangının alevleri her tarafı kızıllı, korkunç bir aydınlık içinde bırakıyordu. Kopan kasırgalar yangını tasarlanamayacak şekilde şiddetlendirdi. Sıcaktan, dumandan artık bunalıyorduk. Annem sordu. Oğlum saatine bak. Gene bilginler hesaplarında yanılmış olmasınlar. Galiba bizi yangın sudan önce bastıracak. Saate baktım ki felaket vaktine 10 dakika var. Dudaklarım titreyerek 10 dakika kalmış diyebildim. O alevler, o dumanlar, boralar arasında heybetli, tesirli sesler gelmeye başladı. Sokaklarda tekbirler getiriliyor, minarelerde salalar veriliyor, kiliselerde çanlar çalınıyordu. Hep okumaya başladık. İftar topu bekler gibi kulaklarımız o tehlikeli gürültüye hazırdı. Yengemin okuduğu şeylerin içine hep ağabeyimin ismini karıştırdığını işitiyordum. Şu ölüm anında bile gene o kocasıyla uğraşıyordu. Annem baş işaretiyle kaç dakika kalmış olduğunu gene sordu. Parmaklarımı açıp göstererek 5 kaldığını anlattım. O esnada sandalda hızlı ve kısa sarsıntılar, vücutlarımızdan elektrik geçiyormuş gibi hepimizde şiddetli titremeler başladı. Hepsinin gözleri bendeydi. Hal diliyle saati soruyorlardı. Ben artık gözlerimi yumdum. Ne saate ne de başka tarafa bakmaya cesaretim, daha doğrusu halim, kuvvetim kalmıştı. Deprem mi oluyordu? Yer niçin öyle titriyordu? Biz neden öyle ürpertiler içinde kalmıştık? Bu titreyişler adeta topraktan sandala, sandaldan bize geçiyordu. Yer yuvarlağı kendine inecek amansız vuruşu sezip de mi titriyordu? Yangın o kadar yaklaşmıştı ki artık bunalıyor, kavruluyorduk. Sabredemedim, gözlerimi açtım. Annem, yengem, dadım hep baygın bir yakarışla saati soruyorlardı. Baktım, sen sakla Tanrım, 1 dakika kalmıştı, 1 dakika. Zelzele arttı, 2 çenemiz zangır zangır vuruyordu. Kasırgalar tarifine imkan olamayan korkunç bir şiddete ulaştı. Saniyeden saniyeye batı kararıyor, doğu parlıyordu. Bir gümbürtü başladı. Aman Allah'ım, bir gümbürtü. Gözümün ucuyla saate baktım ki 7-8 saniye var. Of Tanrım, bitiyorduk. Ne gözlerimi yumdum, ecele kendimi bıraktım. İşte bitti. Kıyameti andıran bir gümleyişle bir gümbürdeyiştir koptu. Yer gök birbirine giriyor. İşte bum...